Ayrım 30. Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 335. Millet, milletin hükümeti veya halk hükümeti. 19 Eylül 1921 günü TBMM'de yaptığı uzun konuşmanın bir yerinde o günkü Türk hükümetini değerlendirmekte ve şu tarihi tespiti yapmaktadır. Hükümetimizin şekli gerçek kanuna ve İslam şeriatına tamamen uygundur. Bunun şekli yoktur, vaziyeti yoktur, şüphelidir, belirsizdir demek elbette isabetli olamaz. Fakat belki saygıdeğer arkadaşlarımızdan bazılarıyla öneri yazarı beyefendinin söylemek istediği başka bir şeydir. Yani bu hükümet demokrat bir hükümet midir, sosyalist bir hükümet midir? Yani şimdiye kadar okuduğumuz kitaplarda ismi söylenen hükümetlerden hangisidir buyurdular. Bizim hükümetimiz demokratik bir hükümet değildir. Sosyalist bir hükümet değildir. Ve gerçekten kitaplarda var olan hükümetlerin bilimsel mahiyeti bakımından hiçbirine benzemeyen bir hükümettir. Fakat milli hakimiyeti, milli iradeyi oluşturan tek bir hükümettir. Bu öze sahip bir hükümettir. İlmi ve sosyal noktadan bizim hükümetimizi ifade etmek gerekirse halk hükümeti deriz. Teşkilat-ı Esasiye Kanunumuzun 1'den 4'üncüye kadar olan maddeleri hükümetin ne olduğunu, kimin tarafından yönetildiğini, yöneten heyetin kuvvet ve yetkisini açıklamıştır. Şekli belirlenmiştir. Fakat sosyolojik açıdan bile düşündüğümüz zaman biz hayatını, istiklalini kurtarmak için çalışan gayret ve emek sahipleriyiz. Zavallı bir halkız. Konumumuzu bilelim. Kurtulmak, yaşamak için çalışan ve çalışmaya mecbur olan bir halkız. Bundan dolayı her birimizin hakkı vardır, yetkisi vardır. Fakat çalışmak sayesinde bir hakkı kazanırız. Yoksa arka üstü yatmak ve hayatını çalışmaktan arınmış geçirmek isteyen insanların bizim toplumumuz içerisinde yeri yoktur, hakkı yoktur. Halkçılık, sosyal düzenini çalışmasına, hukukuna dayandırmak isteyen bir sosyal meslektir. Biz bu hakkımızı saklı bulundurmak, bağımsızlığımızı güven altına almak için toplumumuzca, milletimizce bizi yok etmek isteyen, emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı milletçe mücadeleyi uygun gören bir mesleği takip eden insanlarız. Bundan dolayı bu ve bu gibi yönlendirmelere ve açıklamalarla hükümetimizin dayandığı temelin ilmi çalışmaya dayanan bir temel olduğunu açık bir şekilde görürüz. Fakat ne yapalım ki demokrasiye benzemiyormuş, sosyalizme benzemiyormuş, hiçbir şeye benzemiyormuş. Efendiler, biz benzememekle ve benzetmemekle övünmeliyiz. Çünkü biz bize benziyoruz efendiler. Atatürk Söyle ve Demeçler 211-212. Fena fil millet olan adam. Tazaffufun önemli ıslahatlarından biri de fena olmak ıstılahatıdır. Mistik yolcunun amacı olan şeyde eriyip yok olması, iradesini onun iradesine eritmesi, bir tür o olması demektir. Fena'nın sırasıyla 3 mertebesi vardır. 1. Fena fil mürşid, 2. Fena fil resul, 3. Fena filla. Bu ayrımın Kur'an açısından doğru olmadığını söylemek zorundayım. Ama ayrıntılara girmenin yeri burası değildir. Toplumumuzda derin izleri bulunan sufi anlayıştan yürüyerek bir değerlendirme yapmak istedim. Böyle yaparak Atatürk'e de bir fena makamı vermek istersek onun bu makamını fena fil millet makamı olacaktır. Gerçekten Atatürk fena fil millet olmuş bir insandır. Bunda en küçük bir tereddüt göstermek tarihe, akla, irfan ve vicdana ihanet etmek olur. Atatürk milletiyle münasebeti açısından nedir? Vahdettin gibi millete çoban mı yoksa diğer bütün sultanlar gibi Allah'ın yeryüzündeki gölgesi mi? Hayır, hiçbiri değil. Ne olduğunu bizzat kendisi bir büyük melaminin azizlik ve temizliği içinde bakın nasıl anlatıyor. Sizden olan bir şahsa sizden fazla ehemmiyet atfetmek, her şeyi milletin bir ferdinin şahsiyetinde toplamak, geçmişe, bugüne, geleceğe ve bütün bu devirlere ait bir toplum meselesinin açıklanmasını ve ortaya konulmasını bu yüksek topluluğun mütevazi bir şahsiyetinden beklemek Elbette ki layık değildir. Elbette ki lazım değildir. Memleket ve milletin hayat ve geleceğine olan muhabbet ve hürmetimden dolayı huzurunuzda bir hakikat noktasını izaha mecburum. Vatandaşınız olan herhangi bir şahsı istediğiniz gibi sevebilirsiniz. Kardeşiniz gibi, arkadaşınız gibi, babanız gibi, evladınız gibi, sevgiliniz gibi sevebilirsiniz. Fakat bu sevgi sizi, milli mevcudiyetinizi, bütün muhabbetlerinize rağmen herhangi bir şahsa, herhangi bir sevdiğinize vermeye sevk etmemelidir. Bunun aksine hareket kadar büyük hata olamaz. Bu millet bizim için bir millet varlığı, bir millet şerefi ve haysiyeti, bir millet büyüklüğü için bu kadar hata olamaz. Ben mensup olduğum büyük milletimin böyle bir hatayı artık işlemeyeceğini hakkında tam bir itimada sahip olmakla müteessirim ve iftihar ediyorum. ABE 17 Taksim 145 2 Aralık 1925 günü gazeteciler ve kumandanlarla konuşmasında kendisinin sürekli Cumhurbaşkanlığı ile ilgili şöyle diyor. Birçok yerlerden müracaatlar görüyorum. Yaşadığım müddetçe reis-i cumhurluğumu istiyorlar. Bu bizim prensiplerimize aykırıdır. ABE 18 Taksim 127 12 Haziran 1925 günü yani Türkiye'de ve dünyada güç, şöhret ve itibarın zirvesinde olduğu sırada milletiyle bütünlüğünün milletinde eriyip yok olduğunu ifadesi olan şu konuşmayı yapıyor. İki Mustafa Kemal vardır. Biri karşınızda oturan ben, et ve kemik, fani Mustafa Kemal. İkinci bir Mustafa Kemal var. Onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil, bizdir. O burada oturan sizler, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve yeni mefkure için uğraşan aydın ve mücahit bir zümredir. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüs ettiklerim onların hasret duydukları tatmin içindir. O Mustafa Kemal bütün bir aydın ve mücahit zümrenin temsilcisidir. Fani olmayan, yaşaması ve muvaffak olması mukadder olan Mustafa Kemal odur. ABE 17 Taksim 255 5 Ocak 1925 günü Konya'da yaptığı şu konuşma müdafaa hukuk devrimi ve Atatürk meselesinin tarihe ışık tutan bir vicdan belgesi gibidir. Biz keyfi hareket etmeyiz. Müstebit asla değiliz. Hayatımız ve bütün faaliyetlerimiz memleket işlerinde keyfi ve müstebitçe hareket edenlere karşı mücadele ile geçmiştir. Bizim akıl, mantık, zeka ile hareket etmek şiarımızdır. Bütün hayatımızı dolduran vakalar bu hakikatin delilidirler. Memleket ve millet işlerinde şahıslarıyla, fiilleriyle, fikirleriyle zararlı olmak vaziyetine düşenlere karşı zaman zaman sertleştiğimiz vakidir. Milleti hakiki kurtuluş yolunda yürümekten mene çalışmak isteyenlere şiddetli ve amansız olmak eğilimindeyiz. Toplumsal nizamımızı bilerek veya bilmeyerek ihlal edici kimselere müsaadekar olmalıyız. Bunlar doğrudur. Bizden bu hususlarda sükunet ve tarafsızlık talep edenleri tatmin edemiyorsak bunun sebebi memleket ve millet menfaatını her şeyin üstünde gördüğümüzdendir. ABE 17 Taksim 149 İşte bir belge daha. İstiklal Mahkemesi'nde yargılanan ve cezayı gerektirecek tek suçunun gaziye suikasta olduğu tespit edilmiş bulunan hukukçu yazar Lütfi Fikri Bey'in sadece gazi bertaraf etmeye teşebbüs suçunun cezalandırılmasını istemediğini, bu konuda kanunların kendisine tanıdığı hakkın kullanılmamasını rica ettiğini mahkeme riyasetinde bildiren 15 Ağustos 1925 tarihli yazısı şöyle. İstiklal Mahkemesi'ne verilenler arasında Lütfi Fikri Bey'in muhakeme safhalarını gazetelerde okudum. Adı geçenin fikirlerimizden ve hareket hatlarımızdan esas itibariyle farklı olan bir takım görüş ve eleştirilerini bu vesile ile öğrendim. Kanuni yollarla milletin tezahür eden kesin iradesi, devlet teşkilatı ve idare usulü hakkında Lütfi Fikri Bey'in özel fikirlerine uymayan nihai tecellilerini göstermişlerdir. Şahsımın bertaraf edilmesi tahminlerine ve bu tahminlerin neticesi olarak üzere ortaya koyduğu tasavvurlara karşı hukuki mahiyeti müsait dahi olsa şahsen bir iddiada bulunmaya eğilimli değilim. Dolayısıyla gerek siyasi fikirlerimize ve gerek şahsımıza karşı olan vaziyetinden dolayı eğer yüce muhakemece başka zeminde kanuni suçlayıcı sebepler mevcut değilse ve yüksek mahkemelerin müsamahası için dikkatinizi çekerim. ABE 17/274. İzmir suikastinde cezaların verilmesini ve infazını kendisine yönelik bir hareketin mahkumiyeti olarak düşünmüyor, Türk devlet ve milletine yönelen bir itica yani dinci hiyanet olayı olarak düşünüyor. 1 Kasım 1926 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmasında şunları söylüyor. Türk milletinin gelişmesine asırlardan beri set çeken engelleri kaldırmak ve yeni hayata muasır medeniyetin kanunlarını ve vasıtalarını vermek için sarf ettiğimiz mesainin bütün milletin tasvibine kavuştuğu muhakkaktır. İhtiraslarını ve içlerinde gizlediklerini milletin selameti yolunda tatmin edilmemiş görenlerin boğazlanmışçasına teşebbüsleri milli irade karşısında daima kahrolmuştur ve daima kahrolacaktır. Suikast hadisesi naçiz şahsımızla alakası itibariyle değil fakat Türk milletinin merdane vasıflarına yaraşmayan ve millet vekaleti gibi yüksek bir itibar mertebesine tecavüz vasıtası kılmayı düşünecek kadar soysuzlaşan irticai bir zihniyet göstermek itibariyle üzücü olmuştur. ABE 18/297. İzmir suikastı ile ilgili böyle düşündüğü halde birçok sanığın mahkumiyetini bizzat devreye girerek önlemiştir. Mustafa Kemal'in Türk milletini nereden nereye taşıdığının göstergesi bu bakış açısının bu şahsiyet ve yüceliğin iyi mütalaa edilmesindendir. Atatürk'ten sonra Türkiye'yi yönetenlerin hangisi vicdan rahatlığı içinde şuraya kadar verdiğimiz gazi söylemlerinin altına imza atabilir? Bize göre hiçbirisi. Evet, onların hiçbirisi böyle bir çap ve haysiyet taşımıyor. Bir şey daha. Atatürk'ü her şeyi kendine bağlayan, her şeyi kendinden bilen, milli mücadelenin bütün hasenatını kendine, söz konusu olabilecek bütün seyyiatı da millete yüklemekle itham vicdansızlığını gösteren dinci, bölücü propagandacılar bu sözleri okuyarak tövbe istiğfarı hiç düşünmezler mi? Saltanat dinciliği eleştirdiği bazı yanlışların Atatürk'ün değil, onun çevresini saran beleşçi dalkavukların hezeyanları olduğunu Atatürk tarafından her seferinde reddedildiğini elbette ki biliyor. Şeytaneti böyle bir şeyi bilmemesine engeldir. Biliyor ama hezeyanları esas sahiplerine maalesef Atatürk'ü övmesi gerektiğini de biliyor. Onun için dalkavuk hezeyanlarını Atatürk'e mal edip ardından da onu eleştiriyor, ona saldırıyor. Yani hakşinas olması gereken bir yerde hakkı tepeliyor, hakka ihanet ediyor. Başka bir deyişle kinini tatmin uğrunda vicdansızlaşarak şeytana yoldaş oluyor. Tekrar rayileşme meselesine dönelim. Kur'an diyor ki krallık sistemleri zulüm ve zillet sistemleridir. Peygamberimiz bu kuransal idraki ayrıntılarken şöyle buyuruyor. Krallıklar artık ayağımın altındadır. Şunu da duyuruyor. Kisra öldü. Artık Kisra gelmeyecek. Kayser öldü. Artık Kayser gelmeyecek. Arapçada Kisra Doğu krallarının, Kayser de Batı krallarının ünvanıdır. O halde Yüce Peygamberimiz şunu fermanlaştırıyor. Artık ne doğuda ne de batıda krallık, padişahlık, sultanlık olmayacak, olmamalıdır. Hazreti Muhammed böyle buyurdu. Onun iman evladı Mustafa Kemal de Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda bunun icabını yaptı. Bir de bugün yaşananlara bakalım. Bırakın kralı, Kayseri, Kisra'yı insanlığın yakasından atmayı İslam dünyası kelime-i şehadet düşmanlarının önünde sürüye dönmüş durumda. Ve bütün Orta Doğu coğrafyasında halklara haçlı kodamanların hizmetini yapanlar çobanlık etmekte. Bu gidişe tahammül edenlerin kıldıkları namazın Kur'an emrettiği ve Muhammed'in kıldığı namaz olduğunu söyleyebilir misiniz? Söyleyenlerin imanından şüphe ederim. Bir soru daha. Hazreti Muhammed'in iman evladı olmaya, raileşmeyi tarihe gömen Atatürk mü daha layık, bugünkü Arap aleminin yeme içme makinesi gibi çalışan kralları mı? Bir soru daha. Türkiye'de İslam adına velvele koparan siyaset ve saltanat dincileri Atatürk'ü İslam'a aykırılığı yüzünden mi reddediyorlar, yoksa rayileşmeyi kaldırıp bundan nemalananların saltanatına son verdiği için mi? Kur'an ilkeler kitabıdır. İlkeleri koyuyor. Atatürk onları uyguladı. İlahiyatçı olduğu için veya dini yönetim peşinde olduğu için değil, aklın ve yaratılışın sesini vicdanında duyduğu için uyguladı. Böyle olunca da Kur'an'la net bir biçimde örtüştü. Kur'an'la örtüşmek, din yaygarası koparmakla olmaz, aklın ve bilimin taleplerine uymakla olur. Anlaşılan o ki, Müslümanın esas meselesi İslam'ı yanlış anlamaktır. İslam dünyasının esas derdi teolojiktir. Ekonomik falan değil. İslam dünyası ya bu yanlışı anlamayı terk edecek, yahut da bu yanlış anlama İslam'ı bitirecek. Müslüman ne yanlış anlamaktan vazgeçiyor ne de yanlış İslam'dan. Asırların irinleştirdiği bir derttir bu. Çok ciddi neşter vurulmadan iyileşmez. Atatürk çok ciddi bir neşter vurdu ama kıymeti bilinmedi. Onun için ben TBMM'de ne zaman bu konuları konuştumsa Atatürk'ün iki vasfına mutlaka işaret ettim. Dünyanın her yerinde bahsettim ama özellikle TBMM'de. Türkiye'yi işgalci postalından kurtarmış, bağımsızlığımı sağlamış ve Türk-İslam aydınlanmasının önünü açmış olan Mustafa Kemal dedim. Atatürk bu ikisini birden yapmıştır. Atatürk'ün yaptığı, Türk halkını rayileşmekten kurtarıp millet olma noktasına taşımaktır. Atatürk bu halkı rayiyeden millete dönüştürdü ama bu millet aradan bir asır geçmeden tekrar rayiyeliğe dönmeyi tercih etti. 30. ayrımın sonu, sayfa 342.